Ayrım 16.
Bunun üzerine Neyzen sahneye çıkarak coşmuş ve bütün hazır bulunanları ağlatacak şekilde sanatını göstermiştir. Neyzen Tevfik anlatıyor. Nasıl ayı oynattım? İngiliz sefarethanesinin yanındaki caddede bir meyhanede Ahmet Rasim merhumla çakıyorduk. Bizi gören eş dost da geldi. Masamız büyüdü, şenlendi. O gün o da ben de neşeliydik. Nükte, şiir, hiciv birbirini takip ediyordu. Birden zilsiz bir tef sesi kulağıma geldi. Kalktım, meyhanenin kapısından çıktım. Sesin geldiği tarafa baktım. Bir kalabalık toplanmış, ortasında bir çingene. İri bir ayıyı oynatıyor. Arkadaşlar da geldiler. Yavaş yavaş kalabalığa doğru yürüdük. Biz de dansı seyretmeye başladık. Ayı oynuyor fakat bu raks zoraki bir raks. Çingene ancak koltuğuna sıkıştırdığı değneği tehditkar bir şekilde sallamak suretiyle ayıyı tahrik edebiliyordu. İri hayvan boynunu sağa sola çarpıtarak bu işkencenin bir an evvel bitmesini temenni ediyor gibi idi. Birden ayı ile göz göze geldik. Dikkat ettim, hayvan hem oynuyor hem de gözlerinden yaşlar akıtarak ağlıyor. Sebebi de çingenenin usulsüz vurduğu tefin temposuzluğu. Zavallı artist, sanatını gösteremiyor ki. Tekrar ayı ile birbirimize bakıştık. Unutamayacağım o nazarlar bana yüreğindeki ızdırabı anlattı. Dayanamadım, kalabalığı yararak sokuldum. Dur ulan dedim, öyle tef çalınmaz, ver bana pusatlığı. Hemen yularla zincirin bağlı olduğu pusatlığı belime sardım. Sopayı koltuğumun altına yerleştirdim. Tefi de çektim, aldım. Hemen en oynak Rumeli havalarından biri olan Kız Pınar başında desti doldurur, testinin kopcağızına da şahini kondurur. Türküsüne bir giriştim. Tef de elimde dile geliyor alimallah. Ayı bir lahza durdu. Gözlerinin yaşı kuruyuverdi. Ondan sonra efendim, bir raks etti, bir raks etti. O gerdan kırışlar, o name ile kırıtışlar, o kıvranışlar, o dönüşler, o göbek atışlar. Meğer ayı ne artist imiş de kimsenin haberi yokmuş. Ben çaldığım o oynadı, ben çaldığım o oynadı. Ben memnun, ayı memnun, halk memnun. Nihayet dansı bitirdik. Tefi çingeneye uzattım. Herif tefi, pusatlığı, sopayı alırken elimi tuttu. Ustacığım dedi, ver elini öpeyim. Neyzen çengi oynatıyor. 20 yıl önce bir gün Ahmet Halit Kitap Evi'nin önünden geçerken içeriden kulağıma bir ses, bir ney sesi çalındı. Hemen olduğum yerde durup ruhumun semalarında yıldız akışlarını andıran, şimşekler gibi çakan bu ilahi sesi dinlemeye başladım. Kısa bir tevakkuf devresinden sonra içimin his dünyasını saran bu sihirli name kemendinin kıblesi olan kütüphaneye girdim. Neyzeni şerareleşen beyaz gür saçlarından tanıdım. Şimdi bu fani aleme dönmemek üzere aramızdan ebediyen ayrılan rahmetli üstad, büyük bir aynanın önünde gözleri kapalı olduğu halde neyini üflüyor ve içeride bulunan 5-6 kişi de huşu ile onu dinliyorlardı. Çok sürmedi bu vecit ve istirak sağanağına ben de tutuldum. Kelimelerin tıpkı bir avuç alev halinde fışkırdığı neyden sanki peygamber sesleniyor sandım. Bir aralık füsunkar namelerin tesiriyle dalmışım. Gözlerimin önünde zühalin nurdan halkalarına salıncak kurup, güneşin etrafında pervaneleşen peri mevhipleriyle Tuna boylarında derdini savuran söğütlere söyleyen canfes şalvarlı, başı yazmalı köy dilberleri canlandı. Derken ney sustu ve neyzen uyandı. Biz de kendimize gelmiştik. Hemen öpmek için ellerine sarılmak istediğimde bana, ''Berhudar ol evlat'' diyerek gidip bir sandalyeye oturdu. Bu sırada yanımızda bulunan neyzenin hayranlarından birisi, kapıya koşarak karşı kaldırımlardan pür neşe güle oynaya giden iki çengi kızını içeriye çağırdı. Kızların yanımıza geldiğini gören neyzen, yanı başındaki neyini eline alarak, ''Durun'' dedi, ''size üçüncü Selim'in çifte tellisini çalayım. Şimdiki çifte telliler hep tahrif edilmiştir.'' Deminden beri sükun ve huşu içerisinde yüzen geniş kütüphanede ney ile beraber çengi kızları da şıkır şıkır oynayıp göbek atmaya başladılar. Neyzen çaldıkça coştu, coştukça çengilerde şevke gelip üstadın önünde kırılıp döküldüler. Şimdi etrafı bir kahkaha çağlayanı sarmıştı. Nur içinde yattı koca neyzen. Nafiz sevilen. Bit kıran, neyzen anlatırdı. Yeni caminin arkasında Mısır çarşısına sırtını vermiş dükkanların başında Kuşçubaşı Arif'in dükkanı vardı. Yanında bir de kahve vardı. Bu kahvenin ön kısmında kahve, arkasında esrar, bağ arkasında hem esrar içilir hem de kumar oynatılırdı. Baş sedirinde benim makamım vardı. Şehrin en korkunç haydutlarının, hırsızlarının, yol kesenlerin, esrarkeşlerin, kasa soyanların, katillerin mütekadi bendim. İki çift çorap çalan bir çiftini, adam soyan bir münasip miktarını, esrarkeş zehirinin yarısını bana verirdi. Beni uğur saymışlardı. Kahveci Gavran Mustafa kumarın en azgın zamanında birden bağırdı. Abe godoşlar, ayırasınız babanın manosunu. Ve hemen bir avuç bozukluk minderimin altına sunulurdu. Bu da hem rakıma hem de esrarıma yetişir de artardı bile. Bugünden, yarından, hele dünden gafil yahut mütegafil geçen bu ömre şimdi dargın bile değilim. Dünkü fırsatları kaçırdığına diz döyenlere, bugünün tasasına perişan olanlara, yarının telaşına düşenlere şaşma bile lüzum görmüş kul değilim. Neden dersem beyhudedir de ondan. Neden beyhude dersen, şimdiye kadar kim mukadderini değiştirebilmiş? Zaman, ahval, zuruf kimseye ram olmuş değildir. Cihanı zapt eden adamlar bile tarihin ağzına sakız olmuşlar. Oradan oraya saldırırken ense köklerinden doğru bir şaplak yemişler, dünyaya gelmemişe dönmüşler. Komşunun tavuğu keçi doğurmuş diye yemekten içmekten kesilenlere, esef edenlere acırım. Herkes ancak elinden geleni yapar da ondan. Oradaki bu korkunç adamlara bana bu kadar hizmetlerine karşılık ben ne yapardım? Çok bir şey değil. Gece yarısından sonra o da bazen aşka gelir taksim ederdim. O zaman oyun durur, kavgalar durur, ihtiraslar durur, küfürler susar, kahveci çırağı bile işini bırakır, meydanı musikiye terk ederdi. Nereden başlayıp nerelerden geçip çöller aşıp bahçeler gezip nerelerde karar ettiğimi anlamalarına lüzum da yoktu. Yüksekliklerin mutlaka anlaşılması lazım gelmez, hissedilir, duyulur. Duyulursa bile kafidir. Bu adamlar da öyle bana müptela idiler. Fakat bir noktada halimiz kötüydi. Bit kibritlerimizde bile mekan tutmuştu. Uyuz gibi kaşına dururken uykuda tutmuyordu. Peykeler, masalar, havlular, cezveler, fincanlar bile bitliydi. Tüfüs şehri kasıp kavuruyordu. Bir gün Arap laleli derler, bir kanlı katil kasa hırsızı önüme oturdu. Dedi ki, baba, arkadaşların hepsi seni seviyorlar. Sana ellerinden geleni yapıyorlar. Bana gelince Cevat Bey merkez kumandanı, filan bey polis müdürü. Bunlar varken bize iş yok. Bana adım attırmıyorlar. Neydi o dün akşamki çaldığın hava? Bizim memleketin çöllerinde esen rüzgarlar gibi bir şeydi. İsterdim ben de sana ötekiler gibi bir şey vermek. Fakat fakir düştüm, halim kötüdür. Ama az veren candan, çok veren maldan. Ben de sana candan, gönülden bir şey takdim etmek isterim. Uzat şu aynayı. Minderimin yanından gümüş aynamın ucu gözüküyordu. Uzattım. Koynuna elini soktu, 3 tane bit tuttu. Koltuğunun altından aynanın üstüne koydu. Bu bitleri ben Yemen'den getirdim. Her zaman üstümde taşırım. Okunmuş bitlerdir. İçlerinden birisi erkektir. Bak, ense kökünde bir yeşil işareti var. Ötekiler 2 bit daha ufaraktı. Onlar da bunun karılarıdır. Koyuver bunları içeri, bana dua edersin dedi. Adam bende bunların yüzlercesi vardı. 3 tane daha fazlasından ne çıkardı? Saldım koynuma. Ne dersiniz, o gece kaşıntı durdu. Rahat bir uyku uyumuşum. Sabahleyin gömleğimi, çamaşırlarımı iyice araştırdım. Arap yalelin okunmuş bitleri 3'ü bir arada kıpırdamadan duruyordu. Öteki bitlere sanki kıran girmişti. Bu 3 okunmuş bit onları bitirmişti. Fahri Celal, Cumhuriyet 26.9.1954. Neyzen baba. İstanbul polisi itlik, bıçkınlık yolunda işlenmiş cinayetlerden veya büyük hırsızlıklardan sonra ilk başvurulacak yerlerden biri olarak İsa'nın kahvehanesini bilirdi. Aranılan şerir ekseriya buraya gelir, sığınır, dostça karşılanır, birkaç gün barınır, daha emin bir yere kaçırılması imkanları hazırlandığı anda güya düşmanlarının ihbarı ile yakalanırdı. Aslında ise tek muhbir İsa'nın gözde şıkırdımlarından topuklu lakabıyla meşhur Süleyman adında bir delikanlı idi. 1923-1924 arasında 18 yaşlarında narin yapılı, esmer ve esmerin dilberi bir kopuktu. Talimatını İsa'dan alır, işini de kimseye sezdirmeden pek ustalıkla yapardı. Kahvehanede gece yatanların hepsi ve kumarbazların da büyük ekseriyeti argo konuşurdu. İstanbul'un pırpırılar argosunda ağabeyciğim karşılığı abiş denilir. Bu isim zamanımızın aynı boydan insanları arasında değişmiş abisi olmuştur. O zamanlar abiş lakabı ile meşhur Rahmi adında bir adam vardı. Sayılı esrar kaçakçılarındandı. Kahvehanenin müdavimleri abişin müşterileriydi. Bu kahvehaneye zaman zaman düşenlerden biri de büyük sanatkar Neyzen Tevfik olmuştur. İsa Neyzen'e karşı derin bir hürmetle bağlıydı. Onun için kahvehanenin dış salonunun dip köşesinde merdivenle çıkılır bir şirvan, balkon yaptırmıştı ve şirvana yine onun için bir döşek serilmişti. Buraya Neyzen'den başkası ve geldiği geceler hizmet için yanına aldığı bir çocuktan başkası çıkamazdı. Kahvehanenin gece misafirleri arasında üstadın adı Baba, Neyzen Baba idi. Neyzen Tevfik, İsa'nın kahvehanesinde geçen günlerini bana şöylece anlatmıştır. Orada efsanevi bir hayat sürerdim. Bir imparatordum. Pelas farelere bürünmüş o yarı çıplak insanlara ney üflediğim zaman, yüreklerini bir mıknatıs gibi çekip topladığımı duyardım. Şişesi daima isli bir tavan lambasının gaz lambası, abajuru benim şirvanı esrarengiz bir karanlık içinde bırakırdı. Ney üflerken hizmetime bakan Yakup adındaki bir pırpırı oğlanın gözlerinde, o karanlık içinde gözlerinde pırıl pırıl parlayan gözyaşlarını zaman zaman hatırlarım. Hatırladıkça da ağlarım. Yine Neyzen anlatmıştır. Bu kahvehaneye insanın baş dostları arasında gelenlerden biri de Kör İzzet idi. Onun da bir peyke köşesinde imtiyazlı yeri vardı. Anadan doğma kördü. Yalın ayak, çıplak tenine geçirdiği bir mintanla gezerdi. Fakat hafızasında Türkçe, Arapça ve Farsça mübalağasız 50 bin beyit vardı. Hiç sıkıntı çekmeden herhangi bir mevzu üzerinde bu üç dilden seçme şiirlerle konuşabilirdi. Kendi iddiasına göre Fuzuli'nin torunlarındandı. Gece ve gündüz içer ve sarhoşluk bilmezdi. Yemin etmek icap edince kalp gözlerini kastederek iki gözüm kör olsun derdi. Reşat Ekrem Koçu, Yeni Tanin, 9-6-1966. Neyzen'i anarken, Neyzen Tevfik'le vefatından önce sık sık görüşürdük. Bugün onu anarken Mehmet Akif ile nasıl tanıştığına dair bazı notlarını buraya geçirmek istiyorum. Bursalı Hafız Emin derler biri vardı demişti. Ortadan kaybolur sonra çıka gelirdi. Nereden geliyorsun diye sorunca Transvaal'den derdi. Haftaya da Hindistan'a gidiyorum. İşte beni Mehmet Akif ile o tanıştırdı. Bu konuşmamız 20 yıl kadar evvel oluyordu. Sordum. Şimdi nerede? 30 yıl evvel öldüğünü duydum. Öyle bir sesi vardı ki beynel milel diyapazonda yoktur. Müthiş taşkın bir zeka idi. Mehmet Akif ona hayrandı. O zamanlar Mehmet Akif'in bir tayı vardı. Safahat'ta bir Seyfi Baba vardır. Bu Kısmetçi Abdullah'ın babasıdır. Deli ormanlı bir adamdı. Akif'in tayına o bakardı. Yukarıdaki isimleri notlarımın arasından çıkarıyorum. Kim oldukları hakkında herhalde hafızama güvenmiş olacağım ki başka tafsilat kaydetmemişim. Yazık etmişim. Ama belki bu satırlar bir tanıyanın gözüne ilişir, bilgi verir ümidiyle yazıyorum. Neyzen Tevfik Mehmet Akif'le beraber sık sık Yuşa Tepesi'ne çıkıp orada günlerce kaldıklarını söylerdi. O zamanlar Mehmet Akif de demlenirmiş. Beraber oldukları bir gün orada duvara Neyzen şu dörtlüğü yazmış olduğunu söyledi. Akif'in şiiri bi mealiyle Hame-i Ru siyahı Neyzen'den zıllı zail misal kalmıştır şu karaltı gelip geçenlerden. Neyzen dörtlüğü yazdırdıktan sonra durdu idi. Bir şeyler düşünüyor olacaktı. Soran gözlerle yüzüne bakınca karaltı demişim. Akif de son dörtlüğünde gölgesinden bahsetmişti. Dedi ve dörtlüğü okudu. Hepsi göçmüş hani yoldaşlarının hiçbiri yok. Sen mi kaldın yalnız kafileden böyle uzak? Postu sermekse meramın yola serdirmezler. Haydi gölgen ile beraber silinip gitmeye bak. Karaltı ve gölge ikisi de gittiler fakat adları anıları yaşıyor. Fikret Adil, Son Havadis 1963. Neyzen Tevfik. Aşağı yukarı 50 senelik bir dostumdu. Onunla meşrutiyet ilanının akabinde ilk defa Şehzadebaşı'nda, direkler arasında, Yakup'un çayhanesinde tanıştık. Simsiyah kıvırcık saçlı, esmer yuvarlak yüzlü, cana yakın bir adamdı. O zamanlar Yakup'un çayhanesi bir Alaturka Musiki Akademisi gibi bir şeydi. İstanbul'un tanınmış bestekarları, musiki şinasları, namlı hanendeleri, sazendeleri ve musiki meraklıları buraya uğramadan geçmezlerdi. Dükkanın sundurmasında keman, ut, kemençeden lavtaya kadar her saz bulunur, oraya gelenler bu sazlarla olan üfletlerine göre mutlaka çayhanenin havasında bir sabah rüzgarı estirmeye kendilerini mecbur sayarlardı. Yakup'a bu kıvırcık saçlı, parlak nazarlı adamın kim olduğunu işaretle sordum. Eliyle ney çalma taklidiyle cevap verdi. Tevfik sanki bunu anlamış gibi paltosunun iç cebinden bir şah neyi çıkardı. Başpareye dudaklarını yaklaştırırken bir mütehakkim gerdan kırışı vardı ki onun fenafil ney mertebesine eriştiğini anlatıyor gibiydi. Evvela bir dem tuttu. Nefesin sonu gelmiyordu. Bu lahuti feryattan sonra taksime girişti. Arada sevimli başının tatlı inhimaları ile çalıyor, makamları dolaştı. Bir kamış parçasından ibaret zannedilen bu sazı uzun uzun söyletti, inletti, ağlattı. Hepimizi öyle sihirli bir hava sarmıştı ki, karar verdiği zaman takdir bile edecek halimiz kalmamıştı. Ondan sonra çok görüştük. Direkler arasına sık sık uğrardı. Bazen Şehla Hafız Osman, Hafız Sami'de bulunur, o küçük dükkanın duvarlarını çatlatacak fasıllar yayılırdı. Meşrutiyetin ilanından sonra Adliye Nazırı Manyasi, Zade Refik Bey'in himayesi altında Tepebaşı Tiyatrosu'nda bir konser verildi. Tamburi Cemil, Kanuni Hacı Arif, Udi Nevres, Santori Ethem Beyler gibi üstadlardan başka Hacı Kerami Efendiler, Hafız İsmail'ler, Hüsamettin Beyler gibi İstanbul'un insan bülbülleri de bu konserde hazır bulundular. Tiyatronun salonu musiki aşıkları ile dolmuştu. İstanbul, İstanbul olalı çoktan beri belki böyle bir musiki ziyafeti tatmamıştır. Bu konserde İstingeli Cevat Bey'in oğlu mektep arkadaşım rahmetli Feridun'la mektepten kaçmak, firar ve konser masrafını karşılamak üzere ancak Feridun'un paltosunu satmak suretiyle hazır bulunabildik. İlk fasıl mahur faslı idi ve ilk taksimi Hacı Kerami Efendi yaptı. Ondan sonra Neyzen Tevfik taksim etti. Tiyatro alkışla inledi. Tevfik bu takdir tezahürünü gözleri hayretle açılmış olduğu halde sanki eli hala ney perdelerinde imiş gibi parmaklarını ayırarak öyle bir selamladı ki hala onun bu hali gözümün önündedir. Heyhat! Gazeteciler Cemiyeti'nin ilk konserinde yine aynı binada, aynı sahnede yine Neyzen Tevfik'i dinledik. O kıvırcık siyah saç keten gibi olmuş. Neyi çatlatan o kuvvetli nefes nerede? Taksim'e fasla verdiği zaman derin bir nefes alışı vardı ki namelerin hüznünü unutturuyor. Neyzen'in hicivleri çok ağır ve müstehcendir. Bu itibarla onları hicivden ziyade hezl olarak kabul edebiliriz. Öyle hicivleri vardır ki okumaya bile cesaret edemeyiz. Neyzen Tevfik hayatı sever miydi? Zannetmiyorum. Fakat hayat onu severdi. Uzun seneler bir harabat ömrü yaşadı. Yalın ayak, başı kabak, sırtında bir torba, içinde birkaç demir boru ile bir rakı şişesi olduğu halde, nerede akşam, orada sabah, bir derbeder hayatı sürdü. Bir gün Beşiktaş muhafızı Hacı Hasan Paşa'nın oğlu Said Paşa'da idik. Aklına esmiş o da geldi. Torbasındaki demir borulardan birini çıkardı, mükemmel bir ney taksimi yaptı. Sonra, ney kamıştan olacakmış, bilmem kaç boğum olacakmış öyle mi dedi. Böyle iddia edenler neyin söylediğini zannederler. Söyleyen ney değil onu söyletendir. Zaten Tevfik'in bir gün Fazıl Raşid'in odasında boş bir bira şişesi alarak onunla mükemmel bir taksim yaptığına da şahit olmuştum. Nay huşkü çop huşkü huşk post ezguça mi ayet in agazı dost. Kamış kuru değnek kuru deri de kuru olduğu halde bu dost sedası nereden geliyor? Beytine tercüman oluyordu. 72 seneden beri yanan bu zeka meşalesi bu aşk ocağı söndü. Neyzen Tevfik öldü. Refi Cevat Olunay, Milliyet 31-1953. Nezle'nin kaybı karşısında. İlahi Tevfik, sen de ölecek miydin? Senin de arkandan ayrılık acısını duyup ölümün gerçeğine bir kere daha inanacak mı idik? Sen bu sefer o içinde şimşek çakan gözlerini müebbeden yumduğun dün geceye kadar kaç defa ölüp dirilmiştin? Artık senin layemut olduğuna inanmıştık. Vücudun kafan kadar, kafan nefesin kadar zindeydi. Kendi isteğinle vakit vakit düştüğün sefaletten her defasında daha ceyit, daha dinç ve tüvana çıkıyordun. Biz dostların senin hayatiyetinin de hayranları idik. 70 yaşında Babali yokuşunu bastonsuz bir solukta çıktığın vakit tıbbın bütün nazariyeleri alt üst, bütün iddiaları yok oluyordu. Yarım asırdır üflediğin ney nefesini tüketmemiş, içki kalbine hürmet etmişti. Her manasıyla serazat idin. Minnet kapına uğramamıştı. Riya ve tabasbus daima uzağından geçti. Ne verseler ana şakir, ne kılsalar ana şad diyen şair yıllarca ve yıllarca evvel sanki seni tarif eylemişti. Yüzün baskı tanımayan, saçların gibi ak pak idi. Her ikisi de vicdanına makyes olmuştu. Başpareyi dudaklarına değdirir değdirmez ney canlanır, adeta insanlaşırdı. Mehtaplı bir yaz gecesi Erenköy'ünde Itray'ın muhallet tekbirini neyin ile ifade ederek bütün bir köy halkını nasıl teşhir ettiğin hala yadımdadır. Ya hicivdeki kudretin, o da neyin kadar, belki de ondan da yamandı. Bir kıta bazen de bir beyitle bir şöhreti katlederdin. Lakin tuhafı da şu ki, kimse de sana gücenmez, düşman olmaz, olamazdı. Sana mevzu olmuş olmayı iftihara vesile addedenleri bilirim. İyi adamdın, herkes için de iyilik düşünürdün. Seni 3 hafta evvel ziyaretimde bana hep iyi şeyler söylemiştin. Müşterek dostlarımızın hatıralarını sormuştun ve içlerinden bir ikisinin hastalığına kendi halini unutarak üzülmüştün.